Ayrım 9.
Bölüm 12. Bir akşamüstü Martin beyninin içinden ateş ve buğularla sürüklenip gelen düşünceleri ve güzelliği tümüyle çarpıtan bir son eğri didişirken telefona çağrıldı. Bir hanımefendinin sesiydi. Zarif bir hanımefendinin diyerek eğlendi onu çağıran Mr. Higginbottom. Martin odanın köşesindeki telefona gitti ve Ruth'un sesini duyunca bir sıcaklık dalgasının içinde hızla aktığını duydu. Sonny ile savaşı sırasında onun varlığını unutmuştu ve şimdi sesini duyunca ona olan aşkı ansızın bir darbe gibi Martin'e çarptı. Ve öyle bir ses ki, duyarlı ve tatlı, uzaktan duyulan baygın bir müzik ya da daha iyisi gümüş bir çan gibi kusursuz bir tonda ve billur saflığında. Hiçbir kadının böyle bir sesi olamazdı. Onda başka bir dünyadan gelen göksel bir şey vardı. Mr. Higginbottom'un araştırıcı gözlerinin üzerinde olduğunu bildiği için yüzünden belli etmediyse de öylesine kendisinden geçmişti ki Ruth'un söylediklerini güçlükle duyabildi. Ruth'un söylemek istediği çok bir şey yoktu. Yalnızca o akşam Norman onu bir konferansa götürecekmiş ama Norman'ın başı ağrıyormuş. Ruth öylesine düş kırıklığına uğramışmış ki biletler de hazırmış. Eğer Martin'in başka bir işi yoksa onu götürmek iyiliğinde bulunabilir miymiş? Götürebilir miymiş? Sesindeki istekliliği bastırmak için mücadele etti. Bu olağanüstü bir şeydi. Şimdiye dek her zaman onu kendi evinin içinde görmüştü ve onunla bir yere gitmeyi önermeye cesaret bile edememişti. Daha onunla telefonla konuşurken ve hiç ilgisi yokken onun uğruna ölmek için ezici bir istek duydu. Ve fırıl fırıl dönen beyninde kahramanca özveri düşleri oluşup dağılmaya başladı. Onu öylesine çok, öylesine korkunç, öylesine umutsuzca seviyordu. Ruth'un onunla dışarı çıkacağı, onunla Martin Eden'la konferansa gideceği o çılgın mutluluk anında Ruth ona göre öylesine çok yükseklerde süzülüyordu ki Martin onun için ölmekten başka yapacak bir şey göremedi. Onun için duyduğu muhteşem ve yüce sevgiyi anlatabileceği biricik uygun yoldu bu. Bu tüm sevenlere gelen gerçek aşkın yücelmiş feragat duygusuydu ve Martin'e burada telefon başında ihtişam ve ateşin kasırgasında gelmişti. Martin'e öyle geliyordu ki onun için ölmek iyi yaşamış ve iyi sevmiş olmak demekti. Ve Martin 21'indeydi ve daha önce hiç sevmemişti. Telefonu kaparken eli titredi. Heyecanı onu güçsüz bırakmıştı. Gözleri bir meleğinkiler gibi parlıyordu. Yüzü yücelmiş, tüm dünyevi artıklardan arınmıştı. Saf ve kutsaldı. ''Dışarıda randevu veriyorsun ha?'' Eniştesi taş attı. ''Bunun ne demek olduğunu bilirsin. Sonunda karakola düşeceksin.'' Ama Martin bulunduğu doruktan aşağı inemedi. Dokundurmanın hayvanca oluşu bile onu yere geri getiremedi. Öfke ve incinme aşağıda, onun aşağısındaydı. O muhteşem bir düş görmüştü. O bir tanrı olmuştu ve o bu solucan gibi adam için yalnızca derin ve korkunç bir acıma duyabilirdi. Ona bakmadı. Bakışları onun üzerinden geçtiği halde onu görmedi. Ve bir rüyada gibi odadan geçerek giyinmeye gitti. Kendi odasına gidip kravatını bağlamaya başlayana dek kulaklarında kalan rahatsız edici bu sesin farkına varamadı. Bu sesi araştırınca daha önce nasılsa beynine ulaşamayan bu sesin Bernard Higginbottom'un son homurtusu olduğunu anladı. Ruth'ların ön kapısı arkalarından kapanıp onunla birlikte merdivenlerden inince Martin kafasını karmakarışık olmuş buldu. Onu konferansa götürmenin katıksız neşesi değildi bu. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Yollarda onun sınıfındaki insanları kadınlar erkeklerin koluna girmiş olarak görmüştü. Ama sonra gene onları kol kola girmemiş olarak da görmüştü ve merak ediyordu. Yalnızca karı kocalar ve akrabalar arasında mı olurdu bu? Kaldırıma ulaşmadan hemen önce Minnie'yi hatırladı. Minnie her zaman etiket meraklısı olmuştu. Onunla dışarı çıktıklarında Minnie iki kez yürürken iç taraftan gittiği için onu azarlamıştı ve bayların bir hanımla birlikte olduğunda her zaman dış tarafta yürümeleri kuralını ona söylemişti. Ve Minnie ne zaman bir yolda karşıdan karşıya geçecek olsalar dış tarafta yürümesini ona hatırlatmak için topuklarını tekme atardı. Martin onun bu görgü kuralını nereden almış olduğunu ve bunun yukarıdan süzülüp gelen doğru bir kural olup olmadığını merak etti. Kaldırıma ulaştıkları anda denemenin bir zarar vermeyeceğine karar verdi ve Ruth'un arkasından geçerek dış tarafta yerini aldı. Sonra diğer sorun kendisini gösterdi. Koluna girmesi için kolunu uzatmalı mıydı? Yaşamı boyunca hiçbir kimseye kolunu uzatmamıştı. Tanımış olduğu kızlar hiçbir zaman bir erkeğin koluna girmezdi. İlk birkaç keresinde yan yana serbest yürürler ve ondan sonra kollar bele sarılır ve aydınlatılmamış sokaklarda başlar erkeğin omzuna konulurdu. Ama şimdi durum başkaydı. Ruth o tür bir kız değildi. Martin bir şey yapmak zorundaydı. Ruth'un olduğu taraftaki kolunu kıvırdı. Ama gizli bir deneyişle davet edici olmayan, o şekilde yürümeye alışıkmış, dikkat etmeden olmuş gibi çok hafifçe kıvırdı. ve sonra o harikulade şey oldu. Ruth'un elini kolunun üzerinde hissetti. İçinde bu dokunmadan nefis heyecan ürpertileri koşuştu ve kısacık tatlı bir an için ona öyle geldi ki katı toprağı terk etmiş onunla birlikte havada uçuyordu. Ama çok geçmeden yeni bir karmaşıklıkla kafası karışmış olarak tekrar geri geldi. Yolda karşıdan karşıya geçiyorlardı ve kendisi iç tarafta kalmıştı. Dış yanda olmalıydı. Bu durumda kızı kolundan çıkarıp diğer yana geçmeli miydi? Ve eğer öyle yaparsa gelecek seferde aynı manevrayı yapmak zorunda olacak mıydı? Ve sonraki sefer? Bu da yanlış bir şey olmalıydı. Ve bu konuda acele etmemeye, budala rolü yapmaya karar verdi. Gene de vardığı sonuçtan tatmin olmamıştı. Karşıya geçişte kendisini iç yanda bulunca söylediklerine çok dalmış gibi yaparak çabuk çabuk ve heyecanla konuşmaya başladı. Öyle ki eğer yerini değiştirmemekle hata yapmışsa heyecanı dikkatsizliğinin nedeni olarak görülebilsin. Broadway'i karşıya geçerken yeni bir sorunla yüz yüze geldi. Elektrik ışıkların aydınlığında Lizzie Connolly ve kıkırdak arkadaşını gördü. Yalnızca bir an duraksadı, sonra eli başına gitti ve şapkasını çıkardı. Kendi türüne sadakatsiz olamazdı ve şapkanın çıkarılışı Lizzie Connolly'nin kendisinden öte bir şey içindi. Lizzie başını eğerek selamladı ve ona cesaretle baktı. Ruth'unki gibi yumuşak ve nazik gözlerle değil ama güzel ve sert gözlerle baktı. Sonra gözleri ondan Ruth'a kaydı ve onun yüzünü, giyimini ve durumunu ayrıntılarıyla belirledi. Martin Ruth'un da baktığının farkındaydı. Bir güverceninki gibi yumuşak ve ürkek, aceleci gözlerle ama ucuz şıklığı ve o sıralarda tüm işçi sınıfından kızların giydiği garip şapkanın altındaki işçi kızı gören bakışlarından bir telaş geldi ve geçti. "Ne güzel bir kız," dedi Ruth bir an sonra. Martin çok sevinmiş olduğu halde, "Bilmem," dedi. "Sanırım tümüyle bir kişisel zevk sorunu bu. Ama bana özellikle güzel gelmedi. Neden? 10.000 kadından birinin yüz çizgileri onunki kadar düzgün değildir. Yüz çizgileri olağanüstü. Yüzü kabartma bir mücevher gibi düzgün ve gözleri çok güzel." "Öyle mi dersin?" diye kuşkusunu belirtti Martin. Dalgın bir biçimde. Çünkü onun için dünyada yalnızca bir güzel kadın vardı ve o yanındaydı. Eli kolunun üzerindeydi. "Öyle mi derim? Eğer o kız gibi giyinebilmek için düzgün bir olanağa sahip olsaydı ve ona nasıl yürüyeceği öğretilseydi, senin ve tüm erkeklerin başını döndürürdü." "Ona nasıl konuşulacağı da öğretilmeliydi," diye görüşünü açıkladı Martin. "Yoksa erkeklerin çoğu onu anlamazdı. Eminim eğer o doğal olarak konuşsa söylediklerinin dörtte birini anlayamazdı." "Saçma. Görüşünü kabul ettirmek istediğin zaman sen de Arthur kadar kötü konuşuyorsun." "Benimle ilk karşılaştığında nasıl konuştuğumu unutuyorsun. O zamandan bu yana ben yeni bir dil öğrendim. Ondan önce ben de bu kızın konuştuğu gibi konuşurdum. Ben şimdi kendimi yeterli bir biçimde senin dilinle anlatabiliyorum. Ve sana o kızın dilini anlayamayacağını açıklıyorum. Ve biliyor musun o kız neden öyle yürüyor? Hiçbir zaman bunlar üzerinde düşünmemiş olduğum halde şimdi böyle şeyler üzerinde düşünüyorum ve anlamaya çalışıyorum. Hem de çok." "Peki o kız neden öyle yürüyor?" "O yıllarca uzun saatler boyunca makinelerde çalıştı. İnsan bedeni gençken çok esnektir ve ağır çalışmanın doğasına göre onu cam macunu gibi şekillendirecektir. Ben yolda rastladığım birçok işçinin işini bir bakışta söyleyebilirim. Bak bana, ben neden yalpalayarak gidiyorum? Denizde geçirdiğim yıllar nedeniyle. Aynı yılları ben genç ve esnek bedenimle sığır gütmekte geçirseydim, şimdi yalpalayarak yürüyemezdim ama eğri bacaklarım olurdu. O kızın durumu da bunun gibi. O sert diyebileceğim gözlerine dikkat etmişsindir. O hiçbir zaman kimseye sığınamadı. Kendi kendisine dayanmak zorundaydı. Ve genç bir kız hem kendi kendisine yetip hem de gözlerini yumuşak ve kibar olarak örneğin senin gözlerin gibi koruyamaz." "Sanırım haklısın," dedi Ruth alçak sesle. "Ve böyle olması çok kötü. Öylesine güzel bir kız ki." Martin Ruth'a baktı ve gözlerinin acımayla parladığını gördü. Ve o zaman onu sevdiğini hatırladı. Onu sevmesini, onun kolunda konferansa götürmesini mümkün kılan yazgısına duyduğu şaşkınlık içinde kendisini kaybetti. "Sen kimsin Martin Eden?" diye sordu aynada kendisine. O akşam odasına döndüğü zaman. Kendisine uzun uzun ve merakla baktı. "Sen kimsin? Sen nesin? Nereye aitsin? Sen aslında Lizzie O'Connelly gibi kızlara aitsin. Sen tüm aşağı, bayağı ve güzel olmayan şeyleriyle didinenler alayına aitsin. Sen pislikler içinde, kokular, leş kokuları arasında, öküzler ve köleler gibi çalıştırılanlara aitsin. İşte sana bayat sebzeler. O patatesler çürüyor. Kokla onları, lanet sana. Kokla onları. Ve sen gene de kitapları açmaya, güzel müzik dinlemeye, güzel tabloları sevmeye, öğrenmeye, güzel İngilizce konuşmaya, senin türünden kimsenin düşünmediği düşünceleri düşünmeye, kendini öküzlerden, lazikanalilerden koparıp ayırmaya ve senin 1 milyon mil ötende yıldızlarda yaşayan bir kadının solgun ruhunu sevmeye cüret ediyorsun. Sen kimsin? Ve sen nesin? Lanet sana. Ve başaracak mısın? Aynada kendisine yumruğunu salladı ve bir süre düş kurmak üzere büyümüş gözlerle yatağın kenarında oturdu. Sonra defterini ve cebir kitabını çıkardı ve saatler akıp giderken ikinci dereceden denklemler içinde kendini kaybetti. Yıldızlar donuklaştı ve şafağın kül rengi ışıkları penceresinde vurdu. 13. Ilık öğleden sonraları City Hall Park'ta nutuk atan konuşkan sosyalistler ve işçi sınıfı filozofları kümesi büyük keşiften sorumluydular. Bisikletle parkın içinden geçerek kütüphaneye giderken ayda bir iki kez bisikletinden indi ve tartışmaları dinledi ve her seferinde isteksizce kendisini oradan kopararak uzaklaştı. Tartışmanın düzeyi Mr. Morse'un masasınkinden çok aşağıydı. Adamlar ciddi ve vakur değildiler. Kolaylıkla öfkelenip birbirlerini isimleriyle çağırıyorlardı. Lanet ve küfürler, açık saçık imalar sık sık dudaklarındaydı. Birkaç kez onları yumruklaşırken görmüştü ve yine de bu adamların düşündüğü şeylerde neden olduğunu bilmediği canlı bir şey görülüyordu. Onların sözcük oyunları onun zekası için Mr. Morse'un ölçülü ve sakin dogmatizminden çok daha fazla harekete getiriciydi. İngilizceyi boğazlayan, çılgınlar gibi jestler yapan ve birbirlerinin fikirleriyle ilkel bir öfke içinde boğuşan bu adamlar her nasılsa ona Mr. Morse ve dostu Mr. Butler'dan daha canlı görünüyordu. Martin parkta birçok kez Herbert Spencer'ın sözünün edildiğini duymuştu ama bir öğleden sonra Spencer'ın bir müridi ortaya çıktı. Gömleğinin yokluğunu örtmek için boğazına kadar sıkıca düğmelenmiş, kirli bir ceket giyen, kılıksız bir serseriydi. Pek çok sigara içilip, pek çok tütün suyu tükürülerek sürdürülen ateşli, büyük tartışmada serseri yerini başarıyla korudu. Bir sosyalist işçi, bilinemezden başka tanrı yoktur ve Herbert Spencer onun peygamberidir dediği zaman bile tartışmanın ne hakkında olduğunu anlayamayacak kadar Martin'in kafası karışmıştı. Ama bisikletini kütüphaneye doğru sürerken beraberinde Herbert Spencer hakkında yeni doğmuş bir ilgiyi de götürüyordu. O serseri ilk prensipler sözünü çok sık etmiş olduğu için kütüphaneden bu kitabı aldı. Böylece büyük keşif başladı. Daha önce bir kez Spencer'ı denemişti. Başlangıç için psikolojinin prensiplerini seçerek Madame Blavatsky'deki başarısızlığı kadar sefilce başarısız olmuştu. Kitaptan hiçbir şey anlamamış ve okumadan geri vermişti. Ama bu akşam cebir ve fizikten sonra ve bir sonra deneyiminden sonra yatağa girdi ve ilk prensipleri açtı. Sabah onu hala okuyor olarak buldu. Uyuması olanaksızdı. O gün yazmayı da bıraktı. Bedeni yorulana dek yatakta uzanarak okudu. Sert döşemede sırtüstü uzanarak okumayı denediğinde kitabı üzerinde havada tutuyordu ya da bir yanından öbür yanına dönerek okudu. O akşam uyudu ve yazılarını ertesi sabah yazdı. Ve sonra kitap onu yeniden baştan çıkardı. Her şeyi unutarak ve o öğleden sonranın Ruth'un ona ayırmış olduğu öğleden sonra olduğu olgusunu da unutarak tüm öğleden sonra okudu. Bilincinin çevresindeki dünyayı yeniden ilk kavrayışı Bernard Higginbotham'ın kapıyı sarsarak açıp bir lokanta mı işlediklerini sandığını sormasıyla oldu. Martin Eden'ın yaşamının bütün günlerini merak yönlendirmişti. O bilmek isterdi ve onu dünyanın dört bir yanında serüvenlere gönderen bu isteği. Ama şimdi Spencer'dan öğreniyordu ki o hiçbir zaman bilememişti ve sonsuza dek gemilerle gezip dolaşmaya devam etse de bilemeyecekti. O yalnızca kopuk olayları gözlemleyerek, gerçeklerin parçalarını toplayarak, yüzeysel küçük genellemeler yaparak varlıkların yüzeylerini sıyırıp geçmişti ve onun rastlantı ve saçmalık dünyasında bütün her şey tümüyle bağlantısızdı. Kuşların uçuş mekanizmalarını incelemiş ve bunun hakkında akıl yürütmüştü ama kuşların uçan organik mekanizmalar olarak gelişim sürecini açıklamayı denemek hiç aklına gelmemişti. Böyle bir sürecin var olduğunu hiçbir zaman düşünememişti bile. Kuşların oluşması düşünülemezdi. Onlar her zaman vardı. Var olmuşlardı işte. Ve kuşlar konusunda böyle olduğu gibi her şeyde de böyle olmuştu. Onun felsefe konusundaki cahil ve hazırlıksız girişimleri verimsiz olmuştu. Kant'ın ortaçağ metafiziği ona hiçbir şeyin anahtarını vermemişti. Ve yalnızca kendi akıl gücünden kuşkuya düşmesine yaramıştı. Aynı biçimde evrim olayını inceleme girişimi Rönesans'ın çok teknik bir kitabı ile sınırlı kalmıştı. Hiçbir şey anlamamıştı. Edindiği tek fikir evrimin muazzam ve anlaşılmaz bir sözcük dağarcığına sahip bir sürü küçük adamın kupkuru bir teorisi olduğuydu. Ve şimdi öğreniyordu ki evrim yalnızca bir teori değil, artık bilim adamlarının tartışmadığı, genel olarak kabul edilmiş bir gelişim süreciydi. Bilim adamları arasında var olan ayrılıklar yalnızca evrimin yöntemleri üzerineydi. Ve işte burada Spencer denen adam her şeyi bilgiye indirgeyerek, mutlak gerçekleri özenle işleyerek tüm bilgileri onun için organize ediyor ve onun şaşkın bakışlarının karşısına öylesine somut olarak kavranan bir evren sunuyordu ki bu evren denizcilerin yapıp cam şişeler içine yerleştirdikleri model gemiler gibi somuttu. Gelişigüzel, rastlantısal yoktu. Her şey yasaydı. Kuşun uçuşu yasaya bağlıydı ve aynı yasaya boyun eğerek mayalanan sıvı kıpır kıpır kıvranıp bükülerek bakacaklar, kanatlar çıkarıp bir kuş olmuştu. Martin entelektüel yaşamın bir derecesinden diğerine yüksele gelmişti ve şimdiye dek olduklarının en yükseğindeydi. Tüm gizli şeyler gizemlerini açığa seriyordu. Martin anlayıştan sarhoş olmuştu. Geceleyin uykuda muazzam bir karabasanda tanrılarla yaşıyordu ve uyanırken gündüz dalgın bir bakışla yeni keşfetmiş olduğu dünyaya bakarak bir uyur gezer gibi dolaşıyordu. Yemek masasında önemsiz bayağı şeyler üzerine olan konuşmaları duymuyordu. İstekli kafası karşısındaki her şeyde nedeni ve etkiyi arayıp buluyor ve izliyordu. Tabaktaki ette parıldayan güneşi görüyor ve onun enerjisini geriye doğru tüm şekil değişiklikleri içinde 100 milyon mil ötedeki kaynağına kadar izliyordu. Ya da onun enerjisini ileriye doğru o eti kesmesini mümkün kılan kol adalelerine kadar ve eti kesme hareketini adalelerine bildiren beynine kadar izleyerek bir iç gözlemle aynı güneşin beyninde parladığını görüyordu. Aydınlıkla kendinden geçmişti. Ne Jim'in fısıldadığı akıl hastanesi sözünü duyuyor, ne kız kardeşinin yüzündeki kaygıyı görüyor ve ne de Bernard Higginbotham'ın parmaklarının kayınbiraderinin kafasında tekerlekler döndüğünü ima eden dönme hareketine dikkat ediyordu. Bir bakıma Martin'i en derinden etkileyen şey bilginin karşılıklı ilişkisiydi. Bütün bilginin. O hep şeyleri bilmeye meraklı olmuştu ve bilgi olarak ne elde etmişse beyninin birbirinden ayrı bellek bölmelerine doldurmuştu. Böylece denizcilik konusunda muazzam bir birikimi vardı. Ama bu iki konu birbiriyle ilişkisizdi. Bu iki bellek bölümü arasında bir bağlantı yoktu. Öyle ki bilginin dokusunda isterik bir kadınla rüzgara karşı dümen tutan ya da fırtınaya tutulmuş bir yelkenli arasında herhangi bir bağlantı onun için saçma ve olanaksızdı. Ama şimdi Herbert Spencer ona bunun yalnızca saçma olmadığını değil ama arada bir bağlantı olmamasının olanaksız olduğunu gösteriyordu. Her şey uzayın boşluğundaki en uzak yıldızdan, birinin ayağının altındaki kum tanesinin sayısız atomuna kadar tüm diğer şeylerle ilişkiliydi. Bu yeni kavram Martin'i sürekli olarak hayran bırakıyordu ve Martin kendisine hep yeryüzünde ve güneşin ötesinde olan şeyler arasındaki ilişkileri izlemekle meşgul buldu. En ilişkisiz görünen şeylerin listesini yapıyor ve bunların arasında yakınlıklar kurmayı başarana kadar rahat etmiyordu. Aşk, şiir, deprem, ateş, çıngıraklı yılan, gökkuşakları, değerli taşlar, canavarlıklar, gün batımları, cinayet, sevgiler, kaldıraçlar ve tütün arasında yakınlıklar arıyordu. Böylece evreni birleştiriyor ve ellerinde kaldırarak ona bakıyordu. Ya da onun karmaşık ara yollarında, geçitlerinde, tropik ormanlarında dolaşıyordu. Koyu gizler arasında bilinmeyen bir amacı arayan, dehşet içindeki bir yolcu olarak değil ama gözlemleyerek, haritasını çıkararak, oradaki bilinecek her şeye aşina olarak. Ve bilgisi arttıkça evrene, yaşama ve tüm bunların içindeki kendi yaşamına daha tutkuyla hayran oluyordu. Sersem diye bağırdı aynadaki hayalini. Yazmak istedin ve yazmayı denedin ve hakkında yazacak hiçbir şeyin yoktu. Ne vardı içinde? Kimi çocuksu tasarımlar, yarı pişmiş birkaç düşünce, birçok özümlenmemiş güzellik, bir büyük kara cehalet yığını, taşana kadar sevgiyle dolmuş bir yürek, aşkın kadar büyük ve cehaletin kadar boş bir tutku. Ve sen yazmak istedin. Hey, sen daha yazacak bir şeyler edinmeye başlamanın eşiğindesin. Sen güzelliği yaratmak istedin ama güzelliğin doğası hakkında hiçbir şey bilmezken nasıl yapabilecektin bunu? Yaşamın temel niteliği üzerine hiçbir şey bilmeden yaşam üzerine yazmak istedin. Dünya senin için bir Çin bilmecesiyken dünya üstüne, varlığın düzeni üzerine yazmak istediğin ve yazabileceğin her şey varoluş üzerine bilmediklerin olacaktı. Ama neşelen oğlum Martin, gene de yazacaksın. Azıcık biliyorsun, çok azıcık. Ve şimdi daha çok bilmek için doğru yoldasın. Eğer şansın varsa bir gün bilinecekleri bilmeye çok yakın olacaksın. Ve o zaman yazacaksın. Keşfinin verdiği tüm sevinç ve hayranlığı onunla paylaşarak büyük keşfini Ruth'a götürdü. Ama o bu konuda pek coşkulu görünmedi. Bir bakıma bu konuda kendi çalışmalarından haberdar görünerek konuyu zımnen kabul etti. Bu konu onu Martin'i etkilemiş olduğu kadar derinden etkilememişti. Ve eğer bu konunun onun için kendisine olduğu gibi yeni ve taze bir konu olmadığını sonucuna varmamış olsaydı Martin çok şaşıracaktı. Onlar üzerinde de herhangi bir yaşamsal izlenim yaratmış gibi görünmese de Arthur ve Norman'ın da evrime inandıklarını ve Spencer'ı okumuş olduklarını gördü. Kahküllü ve gözlüklü genç Will Olney, Spencer ile aynı görüşte olmadığını gösterecek biçimde alay etti ve bilinmezden başka tanrı yoktur ve Spencer onun peygamberidir özdeyişini tekrarladı. Ama Martin, Olney'in Ruth'a aşık olmadığını keşfetmeye başlamış olduğu için onun alayını bağışladı. Daha sonra birçok küçük olaydan Olney'in Ruth'a yalnızca düşkün olmadığını değil ama onun için gerçek bir nefret duyduğunu öğrenerek şaşkınlık içinde kaldı. Martin bunu anlayamadı. Bu olay evrendeki tüm diğer olaylarla karşılıklı ilişkisini kuramadığı bir olaydı. Ama gene de Ruth'un iyiliğini ve güzelliğini gerektiği gibi değerlendirmesini engelleyen doğasındaki eksiklikten dolayı genç adamı acıdı. Birçok pazar günü hep birlikte bisikletleriyle tepelerde gezmeye çıktılar ve Martin, Ruth ve Olney arasında var olan silahlı ateşkesi izlemek için bol bol fırsata sahip oldu. Olney, Norman'la bir olup Arthur ve Martin'i Ruth'la birlikte bırakarak Martin'i yeterince müteşekkir bıraktı. Bu pazar günleri Martin için büyük günlerdi. En büyük günlerdi çünkü Ruth'la beraberdi. Ve gene büyük günlerdi çünkü onu Ruth'un sınıfından genç adamların tümüyle eşit değerde görüyorlardı. Onun disiplinli uzun eğitim yıllarına karşın kendisini entelektüel bakımdan onlarla eşit buluyordu. Ve onlarla birlikte geçirdiği saatler onun için o kadar çok çalışmış olduğu dil bilgisinin kullanımında öylesine güzel bir pratik oluyordu ki. Doğru davranışları öğrenmek için kendi gözlerine güvenerek görgü kitaplarını okumayı terk etmişti. Kendini heyecana kaptırdığı zamanlar dışında her zaman şevkle uyanık olarak onların hareketlerini gözlemliyordu ve onların davranış inceliklerini, küçük kibarlıklarını öğreniyordu. Spencer'ın çok az okunmuş olması olayı bir süre Martin için bir şaşkınlık kaynağı oldu. Herbert Spencer dedi kütüphanedeki görevli. Ah evet, büyük bir zeka. Ama adam o büyük zekanın kapsamı hakkında herhangi bir şey bilir gibi görünmüyordu. Bir akşam yemekte Mr. Butler de oradayken Martin konuşmayı Spencer üzerine çevirdi. Mr. Morse, İngiliz filozofunun bilinemezciliğini acı bir biçimde suçladı ama ilk prensipleri okumamış olduğunu da kabul etti. Mr. Butler ile Spencer'ı okuyacak sabrı olmadığını ve hiçbir zaman bir satırını bile okumadığını ve onsuz da oldukça iyi yaşayabildiğini belirtti. Martin'in kafasında kuşkular belirdi ve eğer daha az güçlü bir kişi olmuş olsaydı genel görüşü kabul eder ve Spencer'ı bırakırdı. Gene de o, Spencer'ın olayları açıklayışını inandırıcı buluyordu ve kendi kendine söylediği gibi Spencer'ı terk etmek bir kaptanın pusulasını ve kronometresini denize atmasına eşdeğerdi. Böylece Martin, konuya gittikçe daha çok egemen olarak ve binlerce bağımsız yazarın doğrulayan tanıkları ile inanarak evrimi esaslı bir biçimde incelemeyi sürdürdü. Daha çok çalıştıkça karşısında henüz keşfedilmemiş daha çok bilgi alanı çıkıyordu ve günlerin yalnızca 24 saat uzunluğunda olmasına üzüntüsü onun süre gelen yakınmasıydı. Günlerin fazla kısa oluşu nedeniyle bir gün cebir ve geometriyi bırakmaya karar verdi. Trigonometriye başlamamıştı bile. Sonra yalnızca fiziği geride bırakarak kimyayı da çalışma listesinden çıkardı. Ben bir uzman değilim, dedi Ruth'a karşı kendisini savunurken. Ne de bir uzman olmaya çalışacağım. Bir insanın tüm yaşamı boyunca onda birini bile öğrenemeyeceği kadar çok özel uzmanlık alanı var. Ben genel bir bilgi elde etmeye çalışmalıyım. Uzmanlık bilgisine gereksinim duyunca onların kitaplarına başvuracağım. Ama bu bilgiye kendinin sahip olmanla bir değildir, diyerek karşı çıktı Ruth. Ama sahip olmak gereksiz. Biz uzmanların çalışmasından yararlanırız. Onlar bunun içindir. Gelirken dikkat ettim. Baca temizleyicilere çalışıyor. Onlar uzmandır ve işlerini bitirdikleri zaman bacaların yapısı hakkında hiçbir şey bilmeden temiz bacaları kullanacaksın. Korkarım bu zoraki bir benzetme oldu. Ruth ona merakla baktı ve Martin onun bakışında ve tavrında bir ayıplama hissetti. Ama kendi görüşünün sağlamlığına inanmıştı. Genel konulardaki tüm düşünürler, dünyanın en iyi zekaları gerçekte uzmanlara güvenirler. Herbert Spencer bunu yaptı. Binlerce araştırmacının bulguları üzerine genelleme yaptı. Onların hepsini kendisinin yapması için bin yaşam yaşaması gerekirdi. Darwin'de de öyle. O çiçek yetiştirenlerin ve hayvan besleyenlerin öğrenmiş olduğu her şeyden yararlandı. Haklısın Martin, dedi Olney. Sen ne istediğini biliyorsun. Ruth bunu bilmiyor. O kendisi için bile neyi istediğini bilmiyor. Ya evet, Olney aceleyle devam etti.